Ayrım 24.
Hadi ben olmadım, benim dokunulmazlığım var diye diğer yönetim kurulları üyeleri niye mahkum olmadı? AK Parti sıralarından alkışlar. Bırakın arkadaşlar, bırakın. Efendim, Maliye Bakanı'nın anlayışından dolayımış. Bütçe açıkları gayri safi milli hasılaya göre %14,5'tu ben devraldığımda. Şimdi %7'ye düştü. Bu mu kötülük? Maliye Bakanı Kemal Ulak'tan. Ama biraz da insaflı konuşun yani. Hazineyi soymuşum. Nesini soymuşum hazinenin? Kaç parasını soymuşum? Tuncay Erçeng. Söyledi. 1 milyar 950 milyon. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan devamla. Ayıp denen bir şey var ama hukuki haklarımı saklı tutuyorum. Mahkeme kararı olmaksızın kimse bana böyle bir şey diyemez arkadaş. Hiç kimse diyemez. AK Parti sıralarından alkışlar. Bizim alnımız da ağır, vicdanımız da rahattır. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman söylemeye devam edeceğim. CHP grubu adına Atilla Kart. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 10. madde üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı'na yönelttiğim ifade ve suçlama şu. Hazineyi soyan değil, böyle bir ifadeyi. Şükrü Ünal, AKP, usandık artık. Atilla Kart, müsaade buyurun. Niye rahatsız oluyorsunuz değerli arkadaşım, müsaade buyurun. Alim Tunç, AKP, bırak bunları, maddeyle ilgili konuş. Atilla Kart, müsaade buyurun. Yani maddeyle ilgili konuşacağım. Herhalde ben o değerlendirmeyi yapacak durumdayım. Müsterih olun lütfen. Lütfen. Alim Tunç. Maliye Bakanı açıkladı. Atilla Kart. Ben hazineyi soyan demiyorum. Ben hukukçuyum. İzninizle onu ifade etmek istiyorum. Hazineyi soyduğu yolunda son derece ciddi iddialar bulunan bir kişiden söz ediyorum. Bir sanıktan söz ediyorum. Şükrü Ünal. Geçerli mi bu? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Atilla Kart. Onun için Sayın Maliye Bakanı'nın daha farklı bir yorum getirme gayretinin yanlış olduğunu öncelikle ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, bakın. Atilla Kart, karma komisyon üyesi olarak veya sade milletvekili olarak çıkıp o dosyaları lütfen inceleyebilirsiniz. Bu söylediklerim soyut laflardan mı ibaret, yoksa bir taraftan hesap uzmanları kurulu raporuna mı, bir taraftan mülkiye müfettişleri raporlarına mı, bir taraftan da son aşamalara gelen ve Yargıtay aşamasından geçen dosyalara mı dayanıyor? Değerli arkadaşlarım, bakın olay Sayın Bakan'ın anlattığı gibi değil. Sayın Bakan halen bu aşamada bile genel kurulu ve kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Acımasızca, pervasızca aldatmaya devam ediyor. Aldattı ve aldatmaya devam ediyor. Bakın 1997 yılına ilişkin vergi kaçakçılığından dolayı İstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığında 11 ay bekletilen, tipik anlamıyla söylüyorum, sümen altı edilen bir dosyadan söz ediyorum. Sümen altı edilen bir dosyadan söz ediyorum. Alim Tunç, siz mi yaptınız? Atilla Kart, değerli arkadaşım, onu benim yapmam herhalde mümkün değil. Onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı'nın yaptığı yolunda maalesef yargılama dosyalarına intikal eden raporlardan söz ediyorum. 11 ay, 11 ay değerli arkadaşım. Ne zaman ki ilgili hazine avukatı tespit ediyor ve bunu takip ediyor, 2 gün sonra bu dosya işleme giriyor değerli arkadaşım. Ahmet Yeni, Sayın Bakan yeni açıklamalar yaptı ve yapıyor. Atilla Kart, bakın 1998 yılına ilişkin vergi ziyanından da söz etmem gerekiyor. Albaraka Türk 4 trilyona yakın vergi ziyanını, vergi kaybını takiplerimiz sonucunda maliye hazinesine ödemek zorunda kaldı. Ama tabii bakıyorsunuz olay sadece 1998'de sınırlı olmadığı için bitmiyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki 1997 yılı dosyası 3 ay sonra, 5 ay sonra ortaya çıkıyor. Ve o dosyanın 11 ay Fatih Cumhuriyet Savcılığında sümen altı edildiğini görüyorsunuz. Ve o dosyadan da yine Albaraka Türk'ün hem hissedarı hem de yönetim kurulu üyesi olan Sayın Maliye Bakanı'nın sorumlu olduğu bir başka dosya çıkıyor ortaya. Hikmet Özdemir, AKP. Hakimleri itham ediyorsunuz ama. Atilla Kart, devam ediyoruz. O iki dosyadan sonra da şimdi bu dosya ortaya çıkıyor. Sayın Bakan, efendim bu dosyalardan arkadaşlarım beraat etti diyor. Sayın Bakan'ın söylediği şu yönüyle doğru. Evet, vergi kaybı yönünden, vergi kaçakçılığı yönünden, vergi barış yasasından yararlanmak için ilgili firmalar 4 trilyona yakın, 1998 yılı için söylüyorum, parayı belirli taksitlerle ödediler. Bu vergi borcu yönünden, yani hukuki müeyyide yönünden söz konusu olan uygulama. Bakın değerli arkadaşım, Yargıtay 11. Ceza Dairesi burada sadece sahte belgeyi bilerek kullanmak değil, sahte belgeyi bilerek düzenleme hali de var diyor. Yani bilerek düzenlenen, sahte olduğu bilerek düzenlenen ve bilerek kullanılan bir belge vardır diyor. Atilla Kart, onun için diyor ki bu sanıklar hakkında, yani aralarında Sayın Maliye Bakanı'nın da bulunduğu bu sanıklar hakkında vergi barış yasasını uygulayamazsınız. Çünkü vergi barış yasası bir unsuru kapsıyor. Orada Sayın Maliye Bakanı ve Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu yetkilileri hakkında hem sahte belgeyi bilerek düzenlemek ve hem de kullanmak iddiası ve bunu doğrulayan deliller vardır diyor. Buyurun, ben yorumu size bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın, umarım burada yanılırım. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan, Sayın Kart, lütfen son cümlenizi alayım. Atilla Kart, bir cümle Sayın Başkan. Bugünkü gazete haberi, Al Baraka'nın genel müdürü Halkbank'ın başına geliyor. Buyurun, takdirlerinize sunuyorum değerli arkadaşlarım. CHP sıralarından alkışlar. Ahmet Yeni, Samsun. Türkiye'nin en başarılı adamlarından biri o. CHP grubu adına Atilla Kart. Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı hakkında meclise intikal eden iki dosya var. Ahmet Yeni, AKP. Bugün açıkladı. Atilla Kart. Fezzeke ile meclise intikal ettiği için yasama dokunulmazlığı sebebiyle yargılama yapılması ve bağlı olarak da Sayın Bakan'ın beraat etmesi söz konusu olamaz. Ahmet Yeni, Sayın Bakan açıkladı. Atilla Kart, bu sebeple Sayın Bakan'ın kamuoyuna yönelik olarak iki dosyada beraat ettim, gümrük müfettişlerinin hazırladığı bu üçüncü dosyada da beraat ederim demesi, bu anlamda konuşması tutarsız, dayanaksız ve gerçek dışı bir söylemden ibarettir. Öte yandan bu dosyalardaki suçlamalar yine Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi usulsüz kredi ve benzeri işlemlerden kaynaklanmıyor. Hayali ihracat ve naylon fatura konusunda Askor adı altında ve bağlı olarak 91 adet paravan şirket kuran Orhan Aslıtürk ve Muhammed Cel isimli kişilerle işbirliği içinde yapılan bir hayali ihracat ve naylon fatura düzenlemesi söz konusu. Hesap uzmanları kurulu yargılama dosyaları bu yoldaki ciddi bilgi ve bulguları içeriyor. Bu bilgi ve belgelere dayanarak bunları gündeme getiriyoruz. Bu rapor ve bilgilere göre şu tespit ediliyor. Sayın Bakan'ın ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, yani bütün işlemlerinden hukuken sorumlu olduğu Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu, 1995-1998 yılları içerisinde, 4 yıllık dönem içerisinde 150 milyon dolarlık hayali ihracat yapmıştır. Oradaki belgelerin tamamı sahtedir değerli arkadaşlarım. Dramatik bir olayla karşı karşıyayız. Bakın, o iş yoğunluğu içerisinde %1, %2, %3, %5 seviyesinde gözden kaçacak, kaçabilecek bir evraktan söz etmiyorum. 150 milyon dolarlık evrakların tamamının sahte olmasından söz ediyorum. Sayın Bakanım, bu sebeple bu belgelerden haberim olamaz, bilgim dışında olmuştur yolundaki beyanlarının da hiçbir inandırıcı yönünün olmayacağı açıktır. Sayın Bakan, yukarıda sözünü ettiğim bu iki dosyada 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin sahte belge ve faturalardan yargılanıyor. Gümrük müfettişlerinin düzenlemiş olduğu üçüncü rapor ise öyle anlaşılıyor ki 1997 ve 1998 yılları dışında kalan yıllara ait. Dolayısıyla yeni bir dosya söz konusu. Daha evvelki dosyaların mükerreren atlatılması, ortaya getirilmesi söz konusu değil değerli arkadaşlarım. Ahmet Yeni, nereye varmaya çalışıyorsun? Maddeyle ilgisi var mı? Atilla Kart, evet değerli arkadaşım, onu anlatıyorum. Neyi anlatıyorum? Gelir idaresinin etkinliğini arttırma amacına yönelik olan bu tasarıda, bu uygulamalar içerisinde olan Sayın Bakan'ın bu anlayışının bunu sağlayamayacağını anlatıyorum değerli arkadaşım. Ahmet Yeni, Sayın Bakan bugün açıklama yaptı. Atilla Kart, bakın, daha önemlisi şu değerli arkadaşlarım. Sayın Bakan'ın mesai arkadaşı olan Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu Yönetim Kurulu'nun beyan ve uygulamaları da Sayın Bakan'ın savunmasını maalesef doğrulamıyor. İlgili şirket 1998 yılına ilişkin yasaya aykırı olan bu faaliyetlerinden dolayı Boğaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi Başkanlığı'na toplam 3 trilyon 958 milyar 807 milyon 250 bin Türk lirası ödemek suretiyle bu eylemleri bir anlamda kabullenmiştir. 1997 yılına ilişkin 974 milyar 661 milyon 912 bin 540 Türk lirası yönünden ise ne gibi bir işlem yapıldığını halen bilemiyoruz. Soru önergemizin cevabını Sayın Bakan'dan aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen halen alamadığımızı ifade ediyorum. Bu uygulamaların dışında vahim olan bir diğer husus, biraz evvel sözünü ettiğim her iki dosyanın hem adli aşamada hem de maalesef yasama aşamasında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında mutat olmayan bir şekilde safsaklandığını veya sümen altı edildiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Yine bakıyoruz, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu ile ilgili 2001 Taksim 133 ve 2004 Taksim 230 esas sayılı dosyalarının temyizi aşamalarında da tuhaf bir uygulamanın yapıldığını görüyoruz. Olayın müdahili durumunda olan hazine vekili dosyayı temyiz ediyor değerli arkadaşlarım. Ancak her nedense ve her nasılsa hukuk müşavirliği temyizden vazgeçiyor. Tabii bunu ayrıca takip edeceğimizi ama gelinen aşamada da yine bir soru olarak Sayın Bakan'a bunun açıklamasının yapılması gereğini hatırlatıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel dramatiktir. Sayın Bakan'ın bizzat kendisidir. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Sayın Bakan'ın kamu yönetimi, kamu yönetim kültürü, anlayışı ve uygulamaları karşısında da bu... Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan hakkında kesin hüküm niteliğinde bir yargılama kararı mevcut olmadığından elbette suçludur diyemiyoruz. Ancak biliyoruz ki demokrasilerde istifa, görevden alma gibi kavramlar ve kurumlar vardır. Gelinen aşamada olay artık Sayın Bakan'ın sorumluluğunu aşmış, hükümetin siyasi ve hukuki sorumluluğu boyutlarına ulaşmıştır. Yeni af, yine af. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bu tartışmalar arasında kendisine en çok hakkında milletvekili dokunulmazlığı olsa da, yargılanan diğer sanıkların suçlu olduklarına yönelik mahkeme kararı bulunmadığı gerekçesiyle savunuyordu. Kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı ki Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni bir af yasası ile o sanıklar hiçbir zaman cezalandırılamayacaktı. Çünkü bazı kamu alacaklarının tahsil ve terkinine ilişkin kanun tasarısı ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da hakkında iddianame hazırlandığı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine şu ekleme yapılıyordu. Sahte ve muhteviyatı itibariyle naylon fatura, yanıltıcı belge düzenleme ve bu belgeleri kullanma fiilleri aracılı ihracat suretiyle işlenmesi halinde bu fiillere ilişkin cezalar imalatçı tedarikçilere uygulanır. Bu vergi barışıyla yarım kalan bir aklama çabasının tamamlanması anlamına geliyordu. Bu yolla Maliye Bakanı Unakı'dan dahil hayali ihracata bağlı naylon fatura kullanma ve düzenleme iddiasıyla 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yüzlerce iş adamı ceza alma tehlikesinden kurtuluyordu. Vergi barışıyla naylon fatura kullananlara af getirilmiş, düzenleyenler af dışında tutulmuştu. Şimdi hem kullanan hem de düzenleyenlere af getiriliyor ama imalatçı tedarikçi ayrımı getirilerek cezayı naylon fatura üreten ve hayali ihracatı organize edenlerin alması planlanıyordu. Böylece adlarına hayali ihracat yapılan Albaraka gibi kuruluşlar kurtuluyordu. Bu 1990'lardaki hayali ihracat vurgununun birkaç organizatör üstüne yıkılması ve hayali ihracatın her türlü nimetinden yararlananların affedilmesi anlamına geliyordu. Aslında o birkaç organizatör de ceza almayacaktı. Çünkü naylon fatura düzenleyen paravan şirketlerin hiçbirisinde Orhan Aslıtürk veya ortağı Muhammed Ciğer'in hissesi yoktu. Kimler hissedardı? Askor şirketlerinde çalışan şoför, sekreter, çaycı. Yani hukuken sorumluluk patronları Aslıtürk yurt dışına kaçarken paralarını alamayan çaresiz insanların sırtına kalacaktı. Kitabın bütününde verdiğimiz bilgiler ve resmi raporların hiçbirinde paravan şirketlerinin ortakları arasında Aslıtürk'ün adının yer almaması bunu teyit ediyordu. Yalnızca talimatı ondan aldıklarını söyleyenlerin ifadeleri ise onları suçlamaya ne kadar yeter bilinmez. Neden? Yani Maliye Bakanlığı'nın af yasası bir anlamda Aslıtürk ve Ciğer gibi hayali ihracatın organizatörlerinin de kurtulabilecek özellikler taşıyor. Oysa Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in daha önce vergi barışı yasası ilk çıktığında açıklanan veto gerekçesinde naylon faturada asıl kazancı düzenleyen değil kullananlar elde ediyordu. Yani bu faturaları kullanan ve adlarına hayali ihracat yapan kuruluşlar naylon fatura zincirinin en karlı halkasıydı ve şimdi ceza almalarının da önüne geçilecekti. Hakkında iki dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de görüşülürken tepki vermeyen Maliye Bakanı ise bu af konusuna çok sinirlenmişti ve tepkisini şöyle dile getirmişti. Benim Kemal Unakıtan olarak hiçbir affa ihtiyacım yok. Milletim ve kamuoyu bunu bilsin. Ne suç işledim ne ceza aldım. Meclis dokunulmazlığımı kaldırsın, kaldırmasını talep ediyorum. Banka yönetim kurulunda olsaydım bu dava açılmazdı. O yanlışlıklar da zaten sonra düzeltildi. Bu meclis iktidar partisi, Maliye Bakanı kuru gürültüye papuç bırakmaz. Milliyet yazarı Melih Aşık ise 15 Mayıs 2005 tarihindeki köşesinde şunları yazıyordu. Naylon fatura düzenlemek, evrakla sahtecilik, hayali ihracat, orman arazisinde usulsüzlük, kaçak villa. Bunlar Maliye Bakanı'nın şu ana kadar ortaya çıkan suçları. Hepsini tek tek affa sokmak için yasa üstüne yasa çıkarılıyor. Bugün mali suçlu olarak içeride olması gereken Kemal abi, ülkenin Maliye Bakanı koltuğunda oturuyor. Afrika ülkeleri dahil dünyanın hiçbir ülkesine böyle bir dosyayla Maliye Bakanı olunduğunu ya da bir başbakanın böyle bir kişiyi Maliye Bakanı yaptığını ne duyduk ne gördük. Bu ülke bu durumlara düşmeyi de hak etti mi? Neden? Af oldu, hayal oldu. Maliye Bakanı karşı çıksa da hazırlanan af yasası kendisi ve kendi durumunda olan birçok iş adamını yargı önünden kurtaracaktı. Bu yasanın çıkması için muhalefetin desteğine de ihtiyaç yoktu. Ancak yıl sonuna doğru gelindiğinde muhalefetin desteği gereken bir başka değişiklik gündeme geldi. 2006 bütçesinin anayasaya aykırı olmaması için anayasadaki bütçeyle ilgili ibareleri içeren 5 maddenin değiştirilmesi gerekiyordu. Anayasa değişikliği için özellikle CHP'nin desteği şarttı. CHP ile AKP arasında yapılan sıkı pazarlıklar sonucu söz konusu düzenlemeler başta olmak üzere 11 madde torba yasadan çıkarılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na geri çekildi. Böylece torba yasanın içinde yer alan af değişikliği de ortadan kalktı. Maliye Bakanı Unak'ın tasarının TBMM'deki görüşmelerinde bu maddeler çekilip buraya bir daha tekrar gelmeyecek. CHP'nin siyaseten şiddetle karşı çıkması ve anayasa değişikliğini tehlikeye sokmamak, Türkiye için daha büyük problem olmaması için geri çekiyoruz dedi. Böylece Maliye Bakanı Unak'ın hayali ihracat ve vergi kaçakçılığından yargılanan davalarla ilgili af da gündemden kalkmış oldu. 4. Bölüm İktidarın en zor 5 ayı. 3 ihale, 3 gen soru. TÜPRAŞ ihalesinde Unak'ın adı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Kemal Unakıtan'a bağlanmasından sonra uzun süren bir sessizlik dönemi yaşandı. Galata Port ihalesine kadar üzerinde durulmayan ilişkiler sorgulanmaya başlandı. Galata Port ihalesini İsrail'li Ofer grubunu almasından sonra başlayan tartışma, TÜPRAŞ'ın %51 hissesinin Koç ve Shell grupları tarafından 12 Eylül 2005 tarihinde 4 milyar 140 milyon dolara alınması sonrası alevlendi. Dikkati çekmeyen Kuşadası ihalesi TÜPRAŞ'ın %14.76'lık hissesinin satışı tartışılmaya başlandı. Galata Port ihalesi de dikkate alındığında İsrailli Sami Ofer Global Menkul Değerler Kemal Unak'tan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan isimleri yan yana tartışılır hale geldi. TÜPRAŞ'ın %65.76 oranındaki kamunun elinde olan hisseleri iki bölümde elden çıkarıldı. Birinci yani %14.76'lık bölüm İsrailli Sami Ofer grubuna oldukça tartışmalı biçimde satıldı. Kamunun elinde kalan %51'lik bölüm ise açık artırmayla alıcı buldu. 12 Eylül 2005 tarihinde açık artırma suretiyle yapılan görüşmelerde 4 milyar 140 milyon dolar bedelle hisseler Koç Shell ortak girişim grubuna ihale edildi. Petrol İş Sendikası ile TÜPRAŞ'ın %51'lik hissesinin satışıyla ilgili hukuki süreç devam etse de asıl fırtına Ofer grubuna satılan %14.76'lık hissenin etrafında yaşandı. Kamuoyunu yeterince bilgi vermeden yurt dışından yapılan görüşmeler ve gece yarısı bakanlıkta yapılan ziyaretlerle satışa konu edildiği iddia edilen hisselerden Ofer grubunun kazancının 750 milyon doları geçtiği hesaplanıyordu. İddialara göre TÜPRAŞ'ın %14.76'lık hissesinin Ofer grubuna satışı 28 Şubat 2005 günü başlatılıp bitirilmişti. 28 Şubat 2005 tarihinde Mehmet Kutman'a ait Global Menkul Değerler AŞ isimli şirket, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın portföyünde bulunan TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri AŞ'ye ait 36.969.698 adet hisseyi yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak üzere hisse başına 15.40 YTL fiyattan İMKB toptan satışlar pazarında satın almak istediklerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na iletti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7 Ocak 2005 tarihi ve 2005 Taksim 2 sayılı kararını dayanak olarak göstererek, Global'in yukarıda sözü edilen talebi ve ekli değerlendirme raporu çerçevesinde İMKB toptan satışlar pazarında satılması konusunda görüş bildirmiş, bu görüş hakkında aynı tarihte, yani 28 Şubat 2005 tarihinde ÖİB Başkanı Metin Kilci imzasıyla olur verildi. ÖİB aynı gün yapılacak satış işleminin ÖİB adına gerçekleştirilmesi ve tahsil edilecek satış tutarının TC Ziraat Bankası Merkez Şubesi nezdindeki 387.75.661 Taksim 5004 numaralı hesaba aktarılması konusunda İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürlüğü'ne talimat verdi. İddialara göre bu süreç 28 Şubat günü başlayıp bitmişti. 3 Mart 2005 günü de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bülteninde TÜPRAŞ hisselerinin yurt dışında yerleşik Global Securities USA, Incorporation Nordic Pacific, Singapore Investments, Wislow Holdings Limited, Buyer Emerging Markets, Diversified Markets'a satışı, iş yatırım menkul değerler AŞ satıcı üye ve global menkul değerler AŞ alıcı üye aracılığıyla 4 Mart 2005 tarihinde toptan satışlar pazarında TSP gerçekleştirileceği duyurusu yer aldı. Tüpraş'ın %14.76'lık hissesinin 446 milyon dolara Ofer grubuna satışından doğan %51'lik hissesinin 12 Eylül 2005 tarihinde 4 milyar 140 milyon dolara Koç ve Shell gruplarına satışıyla anlaşıldı. %51 için ortaya çıkan 4 milyar 140 milyon dolara göre kıyaslandığında Ofer grubunun 446 milyon dolara aldığı hisselerin değeri 1 milyar 200 milyon doların üzerine çıkıyordu. Yani Ofer'in bu satıştan kazancı 750 milyon doları buluyordu. Bu işlem öncesi Global grubunun elemanı olan Kadri Samsunlu'nun Tüpraş yönetiminde önemli aşamalarda görev alması ve %14.76'nın satışından sonra yönetimden ayrılmış olması şüpheleri güçlendiriyordu. Kamuoyu %14.76'lık hissenin neden ayrılarak satıldığını, şeffaflık ve rekabet kurallarına neden uyulmadığını tartışır hale geldi. Bu konu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Unakadan hakkında gen soruya kadar varan süreci başlatacaktır. Galata Port bombası. Galata Port ihalesine kadar kamuoyu Kemal Unakadan'ın olaylar karşısına verdiği esprili cevaplara gülüyordu. Ama ne olduysa Galata Port ihalesinden sonra oldu. Tüpraş'ın %14.7'sini aylar önce sessiz sedasız alan ve 750 milyon dolardan fazla para kazandığı iddia edilen İsrail iş adamı Sami Ofer'in sahibi olduğu şirket 4.3 milyar dolarlık rekor teklifle Galata Port ihalesini kazandı. Ofer'in ortakları arasında global menkul değerlerin sahibi Mehmet Kutman da bulunuyordu ve ortaklık KDV dahil 5.1 milyar dolar önermişti. Yap işlet devret yöntemiyle 40 yıllığına kiraya verilecek Galata Port'ta ilk 3 yıl ödeme yapılmayacak. 3. yıl sonunda 110 milyon dolarlık peşinat ödenecek, kalan kısım ise 46 yıla bölünecek. İstanbul Salı Pazarı Karaköy Kuru Vaziyer Liman Turizm Ticaret Kompleksi için ikinci en yüksek fiyat teklifi ise 1 milyar 362 milyon euro ile Tepe İnşaat'tan geldi. En düşük teklifi 1 milyar 5 milyon euro ile Finans Gayrimenkul Geliştirme Konsorsiyumu yaptı. Ancak önce şaşırtıcı bulunan fiyatın faiz oranı üzerinden bugünkü değere indirgenmiş hali 5 milyar doları bulan ihale tutarının bunun çok altında kaldığını ortaya çıkardı. Galata Port'a 49 yıllık kirası için 3.8 milyar euro teklif eden İsrailli iş adamı Sami Ofer ile Türk ortağı Mehmet Kutman'ın ödeme planına göre 3 yılda sadece 2.5 milyon euro ödenecekti.